أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halalarının 12. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlayarak söze başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi sırasıyla Resulullah Aleyhisselam'ın halalarını görmeye çalışıyoruz. Eniştelerini, hala çocuklarını görmeye çalışıyoruz. Umeyme halayı gördük. Umeyme halanın çocuklarını görüyorduk. Onlardan sıra Ubeydullah bin Cahş'a gelmiş, kısmen bir bölümünü görmüştük. Şimdi iyi anlaşılması için şöyle genelde özet geçmiyorum ama burada farklı bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden çok ana fikir özet geçmek durumundayım. Ubeydullah bin Cahş, Remle binti Ebu Süfyan ile emliydi. Ebu Süfyan'ın kızı Remle. İlk zamanlarda İslam'a girmişlerdi. Habeşistan hicretine ikinci çete katılmışlar. Habeşistan'a gitmişlerdi. Habeşistan'da bir kız çocukları dünyaya gelmiş. Adına Habibe koymuşlardı. Böylece Ubeydullah Ebu Habibe, Remle'de Ummu Habibe künyesini almışlardı. Huzurlu, mutlu bir hayatları vardı. Fakat ya da ancak bunca muhacir sahabiler arasında sadece Ubeydullah'ta yavaşça bir değişim görülmeye başlamıştı. Bu değişim, o yüzden burayı tekrarlıyorum, bu değişim belki bizim ibretle dinleyeceğimiz, izleyeceğimiz, ders alacağımız ve dikkat edeceğimiz konulardan biri. Ben çok fedakar bir insanım. Ben Allah yolunda hicret ettim. Ben İslam uğruna, Kur'an uğruna vatanımı terk ettim. Gerçek Müslüman benim. Ben şöyleyim, ben böyleyim demeye başladı. Ne demek? Benlik gütmeye başladı. O yetmemiş gibi hizmet ve fedakarlığına riya karıştırdı. Tevazudan gösterişe döndü. Kendinden başkalarını beğenmemeye başladı. Bunlar beni tatmin etmiyor canım. Böyle diyerek sohbetleri eleştirmeye başladı. Önceleri tek tük sohbetleri aksatır olurken zaman içerisinde aksamaları çoğalttı. Biraz daha zaman geçince daha çok gelmez oldu ve nihayetinde artık hiçbir sohbete katılmaz biri oldu. Efendim, bu geçen hafta gördüğümüzün bu hafta üzerine koyacağım konunun geçen haftaki özetiydi. Son kısmı özetiydi. Niçin bunu tekrarladım? Genelde tekrarlamıyorum biliyorsunuz. Şimdi hepimiz insanız. Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. Başkalarını eleştirdiğimiz o kadar çok şey var ki onları biz yapıyoruz. Başkalarını tenkit ettiğimiz o kadar şey var ki onları da biz yapıyoruz. Allah bizi de affetsin, onları da affetsin. Hepimizi sıratın müstakim üzerine dosdoğru yürüyenlerden eylesin, duasını yapalım. Şimdi bir insanın ayağının nasıl kayacağına ilişkin en çarpıcı örneklerden biridir bu. Şimdi Ubeydullah imanı uğruna vatanını terk ederek ailece başka bir ülkeye gidip orada yaşamaya çalışıyor. Yani başlangıcı çok faziletli. Ancak zaman içerisinde az önce ifade ettiğim gibi enaniyet devreye giriyor. Unutmayalım, benlik devreye girince Allah Celle Celal'ı muhabbeti çekip alır. Aldı işte. Arkadaşlarıyla sohbetten sıkılmaya başladı. Önce kendi başına dolaşmaya başlayan Ubeydullah, gün geçtikçe arkadaş çevresinden kopuyordu. Onun bu durumunu gören hanımı Ummu Habibe Remle ne kadar uğraştıysa da baş edemedi onunla. Gün geçtikçe kılık kıyafeti değişiverdi adamın. Konuşması, susması, oturması, kalkması, gezmesi, yemesi, içmesi her şey değişmeye başladı. Zaman geçtikçe içki içmeye ve kumar oynamaya da başladı. Namazlarını aksatır oldu. Zamanla namazlarını da tamamen bıraktı. Şimdi efendim, bana en çok sorulan sorulardan biri, özellikle Avrupa'da soruluyor bu soru. Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayan sahabelere nasıl bir müeyyide uyguluyordu diye soru. Ben de öfkeyle, şiddetle çıkış yaparak, ne diyorsunuz siz? Ne demek namaz kılmayan sahabe? Böyle bir şey yoktur diyordum, diyorum, diyeceğim. Ama hocam az önce dediniz namazları aksatır oldu. Zamanla namazlarını tamamen bıraktı. Bu artık sahabe değil çünkü. Sahabenin hiçbirinde namazsızlık yoktur. İçki alemleri yoktur, kumar yoktur. Yok böyle bir şey. Kendisi gibi muhacir arkadaşları ne kadar ikaz ettilerse de onları dahi dinlemedi adam. Üstelik bir de çıkıştı, siz bana karışmayın, siz kendinize bakın. Öyle diyerek hakaret bile ediyor muhacir arkadaşlarına. Bir yandan karısı, bir yandan arkadaşları onu toparlamaya çalışırken o habire batmaya doğru gidiyor. Ancak burada bir şey daha var ki beni çok etkiliyor kıymetli dinleyenlerim. Hani bazen bir sıkıntımız olur, benim derdim bana yetiyor der. O dert ile yatar, onunla kalkarız. Sanki her şeyi ondan ibaretmiş gibi. Bunu çok şey yaşıyoruz, yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Ama bakıyorsunuz ki bir sorumluluğumuz var. Bir dünyada bir sosyal bir hayat yaşıyoruz. O yüzden hem karısı hem de arkadaşları bir yandan İslam'ı daha iyi öğrenmeye, daha güzel yaşamaya, örnek olmaya, tebliğ etmeye gayret ediyorlar. Bir yandan da Ubeydullah'ı bu saplantıdan döndürmeye çalışıyorlar. Şimdi şunu iyi anlamak lazım. Önce her şeyleriyle birliktelik. Sonra bazı konularda ihtilafın baş göstermesi. Küçük hataların başlaması ve zamanla küçük hataların zararsızlığı kanaati. Büyük hatalara geçiş. Küçüklere tamamen rıza ve nihayetinde patlayan bomba. Sıkı durun. Ubeydullah bin Cahş, Resulullah'ın halasının oğlu. Hanımına, Habeş ülkesindeler. Diyor ki, yanlış yolda olduğumuzu anladım ve Hristiyan oldum. Ya, yanlış yolda olduğumuzu anladım ve Hristiyan oldum. Bombayı görüyor musunuz? O yüzden sahabe değil dedim. Mürtet yani. Beraber hicret ettikleri hanımı Ummu Habibe Remle radıyallahu anh'a şok oluveriyor tabi. Beti benzi sararıyor. Hiç yapmadığı halde o ana kadar. Sert bir çıkış yapıyor. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bunun için mi yurdumuzu terk ettik biz? İslam'dan ayrılan ilk kişi sen mi olacaksın? Ne yapıyorsun Ubeydullah? Kendine gel. Adam soğumuş artık. Soğuk bir ses tonu, dondurucu bakışla. Beni kendi halime bırak. Ben etrafımdaki Habeşliler nasıl yaşıyorlarsa öyle yaşayacağım. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Ne demek? Lekum dinukum ve liye din. Ummu Habbe Remle Hazretleri uyarıyor. Ben dinim için anne babamdan ve doğup büyüdüğüm vatanımdan bile ayrılarak bu yaban diyarına hicret ettim. Daha doğrusu beraber hicret ettik. Eğer tövbe edip İslam'a dönmezsen bir an bile düşünmeden senden boşanırım. Ben asıl doğruyu buldum. Sen kendine bak, kendine. İnsanlar arsızlaşınca sözleri de arsızcı oluyor işte. Ya adam düzeleceğine gittikçe sertleşiyor. Oradaki bütün muhacir kardeşleri Ubeydullah'ı bu saplantısından döndürmek için çok uğraşıyorlar ama dönmüyor adam. Dönmediği gibi evde hanımını, dışarıda arkadaşlarını sapıtmak istiyor. Peki ne oldu? Çok ayrıntıya giremem. Ubeydullah kazanacağı yerde kaybediyor. Allah ve Resulü'nden koptuğu için onu kaybediyor. Kur'an ve sünnetten koptuğu için Kur'an sünnet yolunu kaybediyor. Bunları kaybedince bütün her şeyini kaybetmiş oluyor artık. Ve nihayet bu dönek adam çok geçmeden Habeş diyarında alkol komasından ölüp gidiyor. Güzel başlangıç korkunç sonla sonlanıyor. İmansız ölmekten daha korkunç ne olabilir ki? Bundan da ne olur demeyelim kıymetli dinleyenlerimiz. Özellikle inanç olarak akide boyutunda, hani amellerde, yanlışlarda bir şekilde tövbe istiğfarla belki toparlanırız. Ama akide, inanç anlamındaki saplantı, yani geri dönülemeyen bir musibete dönüşüyor. Böyle adam ölüp gidiyor. Ve karısı Ummu Habbe Remle Mekke'ye dönemez. Babası, annesi, ailesi, kabilesi müşrik. Habibe adlı kızıyla beraber Habeş ülkesinde Müslüman duruşu sergiliyor. Sanırım hatırlıyorsunuz. Çok oldu çünkü kaç sene geçti bilmiyorum ama devamlı dinleyenlerim var, onlar hatırlarlar. Sevgili annelerimizi ben, Resulullah'ın hanımlarını yani, uzun soluklu birinci seferde şöyle üçer beşer bölüm, ikinci seferde otuzar kırkar bölüm halinde uzun soluklu anlatırken Ummu Habibe annemiz de anlatmış, bu sahneyi orada oldukça geniş vermiştim. Burada konum bir şahsın hayatının tamamını anlatmak değil, Resulullah Aleyhisselam'ın halalarını, eniştelerini, hala çocuklarını tanıtmaya yönelik olduğundan burada bu alana noktayı koymak durumundayız. Evet, Ubeydullah mürtet olarak ölüp gitse de efendim iki tane çocuğu olmuştu. Biri Habibe, biri Abdullah. Habibe ileride Resulullah Aleyhisselam tarafından Medine'de evlendirilecek. Ama Abdullah biliyorsunuz daha önce kısaca geçmiştim. Habeş ülkesinde daha bebekken ölmüştü. Evet, bunlar Hazreti Umeyme halanın çocuklarından ikinci sıradaki isimdi. Kimdi? Ubeydullah bin Caş. Üçüncü çocuk oğlu Ebu Ahmet Abd bin Caş. Abd bin Caş. Umeyme halanın oğlu Ebu Ahmet Abd bin Caş Mekke'de nübüvvetten 20 yıl önce doğuyor. Ne demek? Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geldiğinde bu amca çocuğu 20 yaşındaydı demek. İlk zamanlarda İslam'la şerefleniyor. Ebu Ahmet Abd bin Caş'ın gözleri görmüyor. Ama bir sahabedir. Gözleri görmediği halde yüreği görüyor adamın, yüreği. Öyle ki Mekke'de tek başına her tarafa gidecek kadar mahirdi. Ama olmasına rağmen bütün sohbetlere katılır, dinler, anlar, yaşar ve anlatmaya çalışırdı. İşte bu da ikinci Habeş hicretine katıldı. Bir süre sonra geri dönenlerle beraber Mekke'ye döndü. Ailece bütün sıkıntılara göğüs gerdi Mekke'de. Şimdi aklınıza şu gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Az önce abisi dinden döndü, orada bir şey yapmadı mı? Yani mutlaka yapmıştır ama kaynaklarda öyle bir hayat hikayesi olmadığı için oraya hiç giremedim. Medine'ye hicret ediyor. Medine döneminde güzel faaliyetler yapıyor ama Medine döneminin hayatı hakkında pek ayrıntılı malumat yok. Yani Mekke fethine kadar neler yaptığını bilmiyoruz. Mekke fethine katılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam fetih hutbesini irad edip bitirdiği zaman hicretten sonra evine el konulan Ebu Ahmet Mescid-i Haram'ın kapısında devesinin üzerine dikilip sesleniyor. Bu meşhurdur. Hatta birkaç kişide gene aynı sahne var. Birkaç kişi daha var böyle. Aynı sahneye yaşanan birisi budur. Ey insanlar! Ey Abdümenaf oğulları! Allah aşkına sizinle olan andımız böyle midir? Andımıza, anlaşmamıza riayet edin. Benim evim bana geri verin. Benim evim bana geri verin. Hicretten sonra tüm evlere konmuştu müşrikler biliyorsunuz. Ebu Ahmet böyle seslenip bağırınca Peygamberimiz Aleyhisselam hemen Hazreti Osman'ı yanına çağırdı. Ona bir şey söyleyip onu sevindirdi. Ne dedi bilmiyoruz. Az sonra göreceğiz ama. Hazreti Osman da Ebu Ahmet'in yanına vardı. Ona bir şey dedi. O da onu sevindirdi. Ebu Ahmet devesinden indi. Halk ile oturdu. Kendisinin Allah'a kavuşuncaya kadar bir daha bu evden bahsettiği duyulmadı. Olaya şahit olanlar Ebu Ahmet'e gelip soruyorlar. Ey Ebu Ahmet, Resulullah Hazreti Osman vasıtasıyla göndererek sana ne söyledi? Bana dedi ki diyor, sabredersen senin için hayırlı olur. Bu evine karşılık sana cennette bir köşk var buyurdu. Ben de sabrederim diye cevap verdim. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, cennette müjdelenen sahabeler ifadesi daha çok aşere-i mübeşşere için kullanılır değil mi efendim? Doğrudur. Ancak bu hadise bakın, cennette bir köşk verilir diyor sana, verilecek diyor. Ne demek? Cennette köşk. Hem cennet hem köşk. Cennet müjdesi demek yani. O yüzden bu şekilde ferden ferda, yani parça parça böyle cennette müjdelenen sahabiler var. Ebu Ahmet Abd böyle aile hayatıyla ilgili neler yaşamış diye ama olduğu için de biraz bilirim diye çok istedim ama Fariya binti Ebu Süfyan ile evlenmiş. Bu da Ebu Süfyan'ın kızıyla evli. Ancak nasıl bir aile hayatı yaşamış? Kaç tane çocuğu var? Erkekler kim, kızlar kim bilmiyoruz. Kaynaklarda bunları göremedim. Bunun değişik zamanlarda bazı hadiseler içerisinde özel öne çıkan boyutları var. Bir tanesi de ablasının vefatı esnasında. Hangi ablası? Zeynep binti Cahş. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olan Zeynep binti Cahş. Ebu Ahmet, tekrarlayalım, özellikle hayatı içerisinde en meşhur hadiselerden biri Zeynep ablasının vefatı esnasında yaşanmıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarından biri olan Zeynep annemiz ablası olduğu gibi aynı zamanda annesi makamındaydı. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz vefat etmişti. Bunu duyan bütün herkes Medine'ye akın ediyor. O gün Ebu Ahmet de sevgili ablası ve tabii ki annesi sayılıyor, tabutu başında durmuş, gözyaşı döküyordu. Halife Hazreti Ömer onu böyle görünce uyarmak zorunda kaldı. Ey Ebu Ahmet, oradan uzaklaş. İnsanlar bu kalabalıkta sana eziyet vermesinler. hem ama hem ağlıyor. Ona acıdığı için böyle söylüyor. Ebu Ahmet Abd artan gözyaşlarıyla beraber Halife Hazreti Ömer'e cevap veriyor. Ey müminlerin emiri, biz her türlü hayır ve bereketi onun sayesinde kazandık. Onun arkasından akıtılan gözyaşı yüreklerdeki ateşi dindiriyor. Ben ağlıyorum ablam ve anne makamında olan kişi için. Ama üst başımı yırtarak isyanla ağlamıyorum. Bunun üzerine Hazreti Ömer gözyaşlarına boğuluyor. Öyleyse ağlamaya devam et diyor. Onunla beraber ağlıyor. Ne insanlar gelmiş geçmiş, çoğunu tanımıyoruz. Umeyme halanın oğlu Hazreti Ebu Abd Hicret'in 20. yılında yani 641 miladi sevgili ablasından bir müddet sonra Medine'de vefat ediyor. Cennetül Baki kabristanında ziyaretimizi beklemektedir. Evet. Umeyme halanın çocuklarını gördüğümüzü söylemiştim. Şimdi burada üzerinde durulması gereken çok şey var. Ama bir kısa bir tekrar yapmam gerekiyor. Umeyme halanın 3 erkek, 3 kız, 6 çocuğu vardı. Abdullah bin Caş, Ubeydullah bin Caş, Ebu Ahmet bin Caş. Bunları gördük. Abdullah bin Caş'ı geçen hafta gördük. Ubeydullah bin Caş'a geçen hafta giriş yaptık. Bu hafta tekrarlayıp devam ettik. Ebu Ahmet bin Caş'ı gördük. 3 tane kız kaldı geriye. Biri Zeynep binti Caş, biri Hamme binti Caş, biri de Halbe binti Caş. Halaları görürken, daha önce söylemiştim, kocası Caş bin Riyab vefat etmiş olduğundan enişte üzerinden bir anlatım yapamıyoruz. Hala üzerinden gidiyoruz ve halanın çocukları üzerinden gidiyoruz. Yani Abdullah bin Caş derken, Ubeydullah bin Caş, işte Zeynep binti Caş derken Caş bin Riyab'dan dolayı babaların adı Caş. Bu ifadeyi kullanıyoruz malum. Şimdi Umeyme halanın bu 6 çocuğu, 3'ü erkek, 3'ü kız, 6'sı da Müslüman. Ancak bunlardan biri olan Ubeydullah az önce gördük. Mürtet olarak ölüp gitti. Diğer 5 kardeş çok güzel bir duruş ortaya koydular. 5 kardeş. Umeyme hala kendisini çocuklarına vakfetmiş, onların iyi yetişmesi için elinden geleni yapmıştı efendim. Umeyme halanın oğullarını gördük, kızlarına geldi sıra. Zeynep binti Caş'tan devam edelim. Zeynep binti Caş Mekke'de nübüvvetten 22 yıl önce doğuyor. Ne anlama geliyor? İlk vahide 22 yaşında. Şimdi efendim böyle doğum tarihleri, vefat tarihleri unutulur malum. Ancak şunu anlamamız gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam risalet göreviyle tebliğe başladığı zaman yakınlarının yaşlarını bilirsek, yanında olanları, ona karşı olanları bilirsek, biraz daha böyle taşları yerine koyarak doğru dürüst anlaşılır bir şekilde anlamış ve anlatmış oluruz. Öbür türlü afaki anlatımda peygamber şöyle yaptı, peygamber böyle yaptı diye konuşur dururuz. Efendim, çocukluğu hakkında fazla malumat yok. İslam gelmeden önce öldüğü düşünülen babasının yanında, bunu tekrarlıyoruz, annesi Hazreti Umeyme sahabiler arasında yerini aldı. Mekke'den Medine'ye ailece hicret ettiler. Hazreti Zeynep kendini çok iyi yetiştirmiş olan en önde gelen hanım sahabilerden biridir. Şimdi efendim, burada nasıl anlatacağım bilemiyorum ama hayatı hakkında oldukça geniş malumat olan Hazreti Zeynep'i müstakil bir kitap olarak yayınladığımız için burada bu ayrıntılara girmiyorum. Hocam yani şimdi alıp da mı okuyalım? Vallahi iyi olur edersiniz. Çünkü kaç sene önce yayınlamıştım Zeynep annemiz diye. Oldukça ayrıntılı malumatı verdim. Ancak burada tamamıyla ezbere geçmeyeceğim. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a ilk evliliğini, iki evlilik geçirecek, ilk evliliğini Medine döneminde Hazreti Zeyd bin Harise ile yaptı. Daha doğrusu Zeyd bin Harise Resulullah'a geldi gitti halasının kızını istedi. Burada biraz açacağım kıymetli dinleyenlerim. Resulullah aleyhisselam başlangıçta bu evliliğe onay vermedi. Hazreti Zeynep'in muttaki olduğunu, vera sahibi olduğunu biliyoruz. Az sonra örneği göreceğiz. Biliyoruz. Ama diğer taraftan Zeyd bin Harise de çok muttaki, vera sahibi birisidir. Unutmayalım, sadece yani inançlı, dindar, ahlaklı, edepli değil. Yani aile beraberliği için, ısrarla söylüyorum şimdi, aile beraberliği için çok farklı uyumlar da gerekir. Çok farklı denklikler gerekir. En güzel örneğin birisi budur. Zeynep binti Cahş takvada vera seviyesinde, Zeyd bin Harise takvada vera seviyesinde. İslam'ın ilkleri, İslam'ı en iyi bilen, en güzel yaşayan bu insanların evliliği bir yıl sürmedi. Boşandılar. Evet. Şimdi efendim, dedim ya burada biraz bir şey söylemek gerekiyor diye. Bu aslında bir radyo programında halledilmesi çok zor bir şey. Ama öyle bir şey yokmuş gibi de çala kalem geçemeyiz. Anlatmak, anlamak ama doğru anlamak durumundayız. Şimdi mahkemelerde çok boşanma davaları olur. Kavgalar, gürültüler olur. Bazen duyarız. Anlaşarak ayrılmışlar diye. Kavga gürültü olmasın diye anlaşmış ayrılmışlar. Biz şimdi ayrılmaya barışmaya karışmıyoruz. Herkesin buna karışması doğru değildir. Ancak bu şu anlama gelmemeli. Kimse karışmasın, ne yaparsa yapsın çiftler anlamına gelmemeli. Biz yakınlarımız başta olmak üzere insanlarımızı uyaracağız. Problemleri çözmeye çalışacağız. Bizzat Peygamberimiz Aleyhisselam bunların araları problem çözülsün, uyum olsun, huzurlu yaşasınlar diye çok uğraştı. Ama bir sene sonra, en fazla bir sene sürdü yani. Zeyd bin Harise Zeynep binti Cahş'ı boşadı. İslam tarihinde olduğu gibi, siyerde olduğu gibi, Ahzab suresinin tefsirinde de geniş yer tutan bu evlilik ve boşanma, o günlerden bugünlere sürekli farklı istikametlere çekilip kasıtlı yorumlara konu olmuştur. Bu evlilik vahiyle olduğu halde bu konuda ileri geri söz söylemek gerçekten büyük cehaletten ziyade çirkin bir kasıttır, ihanettir. Hazreti Ayşe'nin bu konuyun nikahı vahiyle kıyılmış bir hanım şeklinde anlatıyor. Peki nedir olay? Şimdi efendim, Zeynep binti Cahş soyu sopu belli, meşhur, güzel, önde gelen, her yönden artısı çok olan bir hanımefendi. Zeyd bin Harise de öyle. Ama hayatı içerisinde sadece iki senesi kölelik olduğu için Zeyd bin Harise hep köle olarak bilindi. Hatta ilk Müslümanları sayarken erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan, kölelerden diye tasnif ederiz. Oraya Zeyd bin Harise'yi yazarız. Değil mi? Kitaplarda böyle yazıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki vahiy geldiğinde Zeyd bin Harise köle değildir. O günlerde 25-26 yaşındadır. Hatırlayın şimdi Zeyd bin Harise'yi. 8 yaşındayken falan Yemen'in Kudama kabilesinde ailesiyle huzurlu hayat yaşıyor. 8 yaşında işte eşkıyalara basıyorlar köylere vesaire. Orayı da basıyorlar. İşte kızları erkekleri kaçırıyorlar. Kızları cariye diye satıyorlar. Erkekleri köle diye satıyorlar. O günlerde Zeyd bin Harise 8 yaşında. Pazardan pazara satıla satıla Ukas panayına kadar geliyor. Oradan da onu Hakim bin Hizam bin Hüveylid satın alıyor. Getirip halası Hazreti Hatice annemize hediye ediyor. Zeyd bin Harise yaşı 10. Hediye ediyor Hazreti Hatice annemize. Hatice annemiz ona köle değil evlat muamelesi yapıyor. Anne şefkati gösteriyor. Öyle ki Zeyd bin Harise köle olduğunu unutuyor. Fakat bu da uzun sürmüyor. O günlerde Peygamber Aleyhisselam'la Hatice annemiz evleniyorlar. Ve Resulullah Zeyd bin Harise'yi ilk defa gördüğünde bu da kim diyor. Hatice annemiz de bu işte böyle böyle yeğenim aldı pazardan bana hediye etti işte köle olarak ama bu benim kölem değil oğlum konumunda falan böyle konuşurken Resulullah Aleyhisselam eğer o benim olsaydı Hatice annemiz hiç sözünü kesmediği halde Resulullah'ın sözünü keserek o senindir hediye ettim diyecek. Ama o günlerde hatırlayın Hatice annenin yaşı 40, Resulullah'ın yaşı 25 evlenirken. Resulullah 25'inde daha. Zeyd bin Harise ise 10 yaşında. Annemiz sana hediye ettim deyince Peygamber Aleyhisselam Zeyd bin Harise'yi hürriyetine kavuşturuyor. Bu aşamada 2 yıldan beri oğlunu arayan babayla amca geliyorlar. Zeyd bin Harise'yi buluyorlar. Götürmek istiyorlar. Karşılığını develeri getirmişler, para getirmişler. Resulullah'a ödeme yapacaklar. Aleyhisselam onu serbest bırakın. Sizinle gelmek isterse gönderirim. Yok bizimle kalmak isterse değil babası anası da gelse vermem diyecek. Biliyorsunuz Zeyd bin Harise orada kalmayı tercih edecek. İşte o gün Resulullah onun elinden tutacak, Kabe'nin yanına götürecek. Yani şimdiki ifadeyle resmi gazetede yayınlanır ya bir kanunname belge. Ey insanlar işitin, dinleyin, görün. Zeyd bin Harise bundan sonra benim oğlumdur. Evlatlık olarak alacak. Ve artık o günden sonra Zeyd bin Harise değil Zeyd bin Muhammed demeye başlayacaklar. İşte bu evliliğe kadar. Yani ne kadar sürüyor işte düşünün. İşte Zeyd bin Harise hayatı içerisinde sadece 2 yıl köleliği var. Buna rağmen hep köle diye bildik. Öyle biliniyor. E şimdi ben tekrar söyleyeyim. Zeyd bin Harise her yönden muttaki biri. Zeynep binti Cahş her yönden muttaki biri. Ancak karı koca aile beraberliği sürmedi. Boşanmak durumunda kaldılar. Boşanınca çok ayet var Ahzab suresinde. Onları okumaya şu anda vaktim yetmez yani. Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselam'a Zeynep binti Cahş'la evlenmesini emir buyurdu. Üstelik hatırlamanız lazım. Eğer o sohbeti dinleyebildiyseniz çok sene geçti ama üzerinden nikahı bizzat Allah tarafından kıyılan tek kişi işte bu Zeynep binti Cahş'tır. Yani diğer annelerimizin nikahlarını yakınları kıydılar. Ama Zeynep binti Cahş annemizin nikahını peygamberimize Allah kıydı. Dikkat edin Zeyd bin Harise'nin hanımıydı. Bir sene bile beraber olsalar hanımıydı sonuçta. Boşadı. İddet dolduktan sonra ayet-i kerime geldi. Cenab-ı Hak onu sana nikah ettik dedi. Fakat biliyorsunuz tekrar söyleyeyim. Hazreti Zeyd Resulullah Aleyhisselam'ın azatlısıydı. Bundan dolayı uzun yıllar ona Zeyd bin Muhammed demişlerdi. Yani Muhammed'in oğlu Zeyd Aleyhisselam. Ancak bu hadise meydana gelince yani Allah Peygamber Aleyhisselam'a Zeynep binti Cahş'la evlenme emrini verince ve Resulullah'la evlenince Resulullah'ın evliliği içerisinde dedikodu yapılan tek evliliği budur. 13 tane evliliği var sallallahu aleyhi ve sellemin. 13 tane. Sadece bu evliliğinde dedikodu yapılmıştır. Daha önce Ayşe annemizi geniş ve uzunca anlatmıştım. 9 ile 14-15 yaş arası onun evlilik yaşı. Evlilik yaşı üzerine hala konuşuluyor. Hala konuşuluyor. Ancak unutmayalım, o günlerde, sonraki günlerde, sonraki yıllarda, asırlarda bunun evlilik yaşı konusunda bir tantana yok o dönemlerde. Sonra çıkarıldı bu. Ama buna da Resulullah Zeynep binti Cahş'la evlenince halk dedikodu yaptı. Bir de peygamber olduğunu söylüyor. Münafıklar var, Yahudiler var, müşrikler var, Hristiyanlar var. Ya ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Getirdiği dinde nikahın şartları, evlerin hükümleri belli. Oğlunun karısıyla evleniyor. Yani aleyhisselam gelinini almış oluyor. Bu şeye göre. Çünkü Zeyd bin Muhammed diyorlardı. Muhammed'in oğlu Zeyd aleyhisselam. Böyle bir durum karşısında Resulullah neyi nasıl anlatacak? Ayet-i kerime geldi. Gelen ayet-i kerime aslında her şeyi koparıp atıyor. Her şeyi bitiriyor. Ama insanların çenesi durmuyor ki. Ahzab suresinin 5. ayeti geliyor. Ben şuradan meal okuyayım size. Evet. Ahzab suresi ayet 5. Onları, yani evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde de onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızdan dolayı size bir vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bu ayette emir var. Ne diyor? Babalarına nispetle çağırın. O yüzden hakkınıza şu gelebilir. İşte Zeyd bin Muhammed diyorlardı. Tekrar Zeyd bin Harise demeye başladılar. Hocam biz böyle okumadık, doğrudur. Bu sahne anlatılırken efendim hep Zeyd bin Harise diye başlar. Resulullah Aleyhisselam evlatlık alır. Zeyd bin Muhammed olur ama yani kaynaklara o kısım fazla geçmemiş. Bu ayet geldikten sonra tekrar Zeyd bin Harise diye devam eder. İşte bundan dolayı biz onu aynı şekilde Zeyd bin Harise diye ondan dolayı biliyoruz. Efendim, tekrar özellikle söylüyorum. O günlere kadar evlatlık öz evlat şeklinde telakki edildiği için Resulullah Aleyhisselam'a oğlunun karısı ile, yani gelini ile evlendi diye iftiraya varan dedikodular oldu. Ancak okudum ayeti. Ayet kemer reddediyor. Neticede bu evlilik çok farklı güzelliklere vesile olacak. Bunu sonra görüyoruz. Her yönüyle örnek olan Resulullah Aleyhisselam böylesine zor uygulamaların da örneği olmuştu. Zeynep annemiz bu evlilik ile şerefine şeref katmış oldu. Sevgili annemiz Resulullah Aleyhisselam'a naz makamında şöyle söylerdi. Ey Allah'ın Resulü, diğer hanımlarının sana karşı nazlanacağı 3 şeyle benden nazlanabilirim. Bunların birincisi, senin deden ile benim dedem aynı kişiler. İkincisi, beni sana nikahlayan Allah-u Teala'dır. Üçüncüsü, bu nikahta aradaki elçi Cebrail Aleyhisselam'dır. Ya, diğer hanımlardan üstün yönü bu. Zeynep annemiz aynı şekilde annelerimize şöyle derdi. Sizi Resulullah ile aileleriniz evlendirdi, nikah kıydı. Halbuki beni yedi kat göklerin ötesinde Yüce Allah evletinde nikah kıydı. İlim sahibi olmakla birlikte çok da muttaki olan Zeynep annemiz hakkında Ayşe annemiz şöyle diyor. Zeynep, Resulullah'ın gözünde benimle aynı derecedeydi. Ben ondan çekinirdim. Ama aynı zamanda ben ondan daha dindar, daha takvalı, daha doğru sözlü, akrabasını görüp gözeten ve çok sadaka veren bir kadın görmedim. Kuması sonuçta ama böyle güzel şey söyleyebiliyor. Çünkü Zeynep binti Cahş kendi el emeğiyle geçinir, fakir fukarayı gözetir. Ayşe annemize iftira atıldığı o meşhur ifk günlerinde ortaya koyduğu asaletine uygun bir davranıştı. İşte insanların gerçek duruşları kıymetli dinleyenlerim böyle zamanlarda belli olur. Biliyorsunuz Ayşe annemize iftira atılmıştı. Resulullah Aleyhisselam'dan soruşturma yapıyordu. Yani böyle durumda nasıl hareket edilir onu görelim diye aynı zamanda. Ve tuttu herkese birçok kişiye daha doğrusu sorduğu gibi Zeynep binti Cahş'a da sordu. Verdiği cevap ne? Ya Resulallah ben işitmediğimi işittim demekten kulağımı sakınırım. Görmediğimi gördüm demekten gözümü sakınırım. Ben vallahi Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem. Bütün bunlar iftiradan başka bir şey değildir. Ayşe bu tip şeylerden uzaktır, beridir ya Resulallah. Yani normalde kumaydılar. Yani onu şanını, şerefini düşürüp onu yerine geçebilirdi. Ama işte karakter böyle bir şey yani. Ayşe annemiz Hazreti Zeynep'in böyle söylediğini duyunca duygulanıyor. Gözyaşları içinde şöyle diyor. Zeynep Resulullah'ın yanında onun zevceleri arasında güzelliği. Ya çok güzel bir hanımdı. Ve onun yanındaki mevki ile kendisini bana eşit görür ve rekabet ederdik ondan. Ben ondan hep çekinir dururdum. Fakat o iftira olayında çok büyük bir asalet sergiledi. Ayşe anne diyor bunu. Yüce Allah da onu dindeki vera ve takvası sebebiyle korudu. İmza Hazreti Ayşe. Ya. Vera ve takvası sebebiyle iftiradan korudu yani. Allah ondan razı olsun. İşte o böyle bir asaletin örneği. Normalde böyle Zeynep binti Cahş diye anlattım ve öyle de yazdım. Öyle yayınladım. Ancak asıl adı Zeynep değil Berre'dir bunun. Aleyhisselam Berre'yi Zeynep olarak değiştirmiş durumda. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 11 hadis rivayet ettiğini görüyoruz. Çok özel bir hanım. Resulullah Aleyhisselam vefatından sonra ona ilk kavuşan hanım olarak tarihe geçmiştir. Çocukları olmamıştı. Umeymi halanın kızı Zeynep binti Cahş Medine'de hicretin 60. yılı yani 641 yılında 53 yaşında vefat etti. Cennetül Baki kabristanında ziyaretlerimizi beklemektedir. Normalde hala çocuklarından bahsediyoruz ama bu ileride işte vahiy ile Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlendiği için anne makamındadır ve anne muamelesi görmüştür. Burada bir şey paylaşayım, zamana sığsın hızlı bir şekilde. Daha önce bunu annelerde gördük. Böyle bir araya gelmişler Resulullah hayattayken. Diyorlar ya Resulallah, sen Allah uzun ömürler versin de vefat edince sana ilk önce hangimiz kavuşacağız? Kim ölecek yani? Aleyhisselam buyurdu ki kolu uzun olan, eli kolu uzun olan dedi. Onlar da ellerini kollarını ölçtüler. Sevda annemizin kolu uzundu, boylu boslu bir anneydi diyor. Fakat Sevda anne değil de efendim Zeynep binti Cahş vefat ediyor. Ayşe annemiz diyor ki ancak o zaman anladık diyor. eli kolu uzundan maksat çok sadaka veren demek. Zeynep diyor çok çalışırdı, hatta zor iş yapardı. Deri alır, deri tabakları satar, fakir fukaraya infak ederdi. Eli kolu uzundu. Yani parası çoktu, malı mülkü vardı, infak ederdi değil. Malı mülkü olmasa da normalde ailece zengin. Ama deri alıyor bir sürü, onları tabaklıyor. Deri tabaklamak, tabaklamak nasıl bir şey bilmem, pis bir şeye benziyor belli ki, zor iş. Sırf fakir fukaraya yardım edeyim diye, yani insanlar bir şey yapmak istediler mi, işte Hazreti Zeynep binti Cahş en güzel örnek. Diyor ki öyle yapardı o, alırdı deri tabaklardı, onu satardı, eve sadece yiyecek kadar bir şey ayırır, tamamını infak ederdi. Anladık ki vefatından sonra Resulullah ilk defa o kavuştuğu için eli kolu uzundan maksak çok sadaka veren demektir. İnşallah hepimiz hem iyi çalışır, aile efradımızı güzel geçindiririz, hem de fakir fukarayı gözetiriz diyerek bugün de bu sohbeti burada noktalıyor. Haftaya yeni programda görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.